Ayrım 17 Son Yüzleşme Liza Gardner Sayfa 202 15. Bölüm. Gece vardiyama geç kalmıştım. Bu ilk kez başıma geliyordu ama elimde olmayan sebeplerle böyle olmuştu. Taksi durağına kadar tüm yolu koşmak, sonra da beni Cambridge'e götürmesi için treni beklemek zorunda kalmıştım. Sonraki 7 dakika boyunca da burnum akıp gözlerim sulanarak tek odalık kiralık evime dek koşmuştum. Bayan Bills evde değildi ama Tulip her zamanki gibi yine ön verandada oturuyordu. Bir an bile durup düşünmeden benim olmayan köpeğin ılık, tüylü vücuduna sarıldım ve burnumu o kat kat boynunun arasına gömdüm. O da başını omzuma yasladı. Sanki kendini rahatlatmak istercesine derin bir nefes verdiğini hissedebiliyordum. Benim kollarım onun bedenini sarıp onun başı omzumda dinlenirken bir süre öylece kala kaldık. Belki biraz da ağlamıştım. O da yanaklarından süzülen yaşları yalamıştı. Belki ben ona onu sevdiğimi söylemiştim. Belki o da beni sevdiğini söylemek için kuyruğunu sallamıştı. Tulip'i odama taşıdım. Artık Francis'in bunu öğrenip beni evden atması umurumda değildi. Zaten çok az zamanım kalmıştı. Artık ne önemi vardı ki? Çok az zamanım kalmıştı. Stan Miller. Metal çubuklar o koca bedenini delik deşik etmişlerdi. Dudaklarının kenarından kan sızıyordu. Bakan ama görmeyen gözler bakışlarını üzerime kilitlemişti. Tulip'i bir kase yiyecekle odama alıp sıcak bir duş almak üzere banyoya yöneldim. Durmaksızın vücudumu ovaladım, ovaladım, şampuanladım, sürttüm, kremledim. Tekrar tekrar yaptım bunu. Hayal gücüm müydü bu, yoksa gerçekten parmaklarım hala barut mu kokuyordu? Çıplak vücudumu akşamın başka izleri var mı diye didik didik taradım. Kan, morluk ya da başka bir şey. İçimde sanki bir şeyler değişmiş gibiydi. Dolayısıyla dışının da değişmiş olması gerektiğini düşünüyordum. Ama hiçbir şey yoktu. Kendimi yangın merdiveninden aşağı bırakırken deri silah eldivenlerim işe yarayıp bokstan hırpalanmış ellerimi korumuşlardı. Ağır kış kabanım da işini yapıp dövüşmekten yara bere içinde kalmış bedenimi yere düşüp yuvarlandığımda korumuştu. Ayak bileğim bile iyiydi. Sadece düşmenin etkisiyle hafifçe dönmüştü o kadar. Duştan çıktıktan sonra aynadaki buharı sildim. Kendi gözlerimle gördüğüm gerçeği bir kez de aynadaki aksimde görmek istiyordum. Bir adam öldürmüştüm ama kesinlikle ve şaşılacak biçimde hala daha öncesinde olduğum kişiydim. Charlene Rosalind Carter Grant. Charlene Rosalind Carter Grant ile tanış. Sevgi dolu bir yeğen, sadık bir dost, saygıdeğer bir santral memuru ve de soğukkanlı bir katil. Yeniden tir tir titremeye başlamıştım. Bir kez daha duşa dönüp sıcak su musluğunu sonuna kadar açtım. Ama bedenime değen sıcak içimdeki soğuğu bastırmaya yetmiyordu. Gece saat 23.14'te Tulip ile birlikte işe gitmek üzere taksiye bindik. Sondan ikinci vardiyamdı bu. Kollarımı benim olmayan köpeğe sıkıca sarmıştım ve hiçbir yere gitmesine izin vermiyordum. Bebek ağlıyor. Ne? Bebek ağlıyor. Koridorun sonunda durmaksızın ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor. Hiçbir şey susturamıyor onu, bilmiyorum. Titrek bir iç geçirme. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Lütfen bayan, onu nasıl susturacağımı söyleyin bana. Pek çok monitörün ve kısık bir televizyon ekranının ışığında tek başıma oturup yüzümü ovalayıp odaklanmaya çalıştım. Ağlayan bir bebek, ne yapacağını bilemeyen yeni bir anne. Bu aramalar 911'in en sık rastlanan aramaları arasında üst sıralardaydı. Protokol gereği bu durumda yapmam gereken yeni doğanın fiziksel sağlığını, yeni ebeveynin de akıl sağlığını korumaktı. Eğer her ikisi de kontrol altına alınırsa arayan kişiye 911'in ebeveynlik dersi vermek değil, acil durumlar için olduğunu hatırlatıp telefonu kapamak gerekliydi. Bense arayan yeni anneyi hattan almamıştım. O gece sakin bir geceydi. Polisler zaten önemli bir olayla ilgilenmekteydiler ve hatta yeni bir acil durum çağrısı yoktu ve gecenin saat ikisinde karanlık bir odada tek başına oturan her santral memuru gibi benim de birileriyle konuşmaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden yeni annenin konuşmasına izin verdim. 9 aylık kızının adının Moşa olduğunu öğrendim. Bebeğin babası bir bakım işleri şirketinde vardiyalı çalışıyordu. Beni arayan 19 yaşındaki Simon'du ve hala bir gün sınavı kazanıp veteriner teknisyeni olmayı umuyordu. Hamile kaldığında çok heyecanlanmıştı ve hala evlilik hayalleri kuruyordu. Ama minik kızı her gece avazı çıktığı kadar ağlayarak işleri zorlaştırıyordu. Bebeğin babası ise giderek daha da kabalaşıyordu. Simon sadece arkadaşlarıyla alışverişe gitmek istiyordu ama bunun için parası yoktu. Ayrıca erkek arkadaşı da ona yeni kıyafetlerin içine giremeyecek kadar şişman olduğunu söylüyor, kilolarını verene kadar beklemesini tavsiye ediyordu. Tabii eğer verebilirse. Simon konuştu, Simon ağladı, sonra biraz daha konuştu. Bense oturup Tulip'in başını okşayarak onu dinledim. Simon bana kendini anlattı. Arama sonlandı, ekran karardı. Karanlıkta oturup Tulip'in kulaklarını okşamaya devam ettim. Tulip'e bebek ağlıyor diye fısıldadım. Gözlerini bana dikti. Koridorun sonunda. Tulip başını kucağıma koydu. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım Tulip. Yıllar önce annemin evinde. O bebeği görmezden geldim. Bu yüzden artık annemden bahsetmiyorum, hatırlamak istemiyorum. Artık bir önemi de kalmadı zaten, değil mi? Artık çok geç. Tulip elimi kokladı. Bense ona gülümseyip başını okşadım. Ne tuhaf değil mi? Koca bir yılımı plan yaparak, hazırlanarak ve ayakta kalmak için strateji geliştirerek geçirdim. Ve en sonunda muhtemelen ben de herkes gibi öleceğim. Arkamda yarım bıraktığım bir yığın işle... Tulip usulca ağlamaya başladı. Eğilip boynuna sarıldım. Ama seni kuzeye göndereceğim diye söz verdim. Nancy teyzemle yaşayacaksın. Artık bir pansiyon köpeği olacaksın. Görsen, oradaki dağlar öyle güzel ki. Her yer koşabileceğin yollar, kovalayabileceğin sincaplar ve yüzebileceğin nehirlerle dolu. Orayı çok seveceksin. Ben çok sevmiştim. Ona biraz daha yaklaştım. Beni unutma diye fısıldadım. Tulip derin bir iç çekti. Kendini nasıl hissettiğini çok iyi anlıyordum. Çok geçmeden kapı açıldı. Arkasından vuran koridorun ışığıyla karanlık bir gölge kapı girişinde durmuştu. Birden ayağa fırladım. Otomatik olarak boksör duruşuna geçerken altımdaki sandalye küçük odada geriye doğru fırlamıştı. Memur Makiret ışığa bastı. ''Hep böyle karanlıkta mı çalışırsın?'' diye sordu sertçe. Üniforması üzerinde polis kemeri belindeydi. Geceye başlarken nöbet cetvelini kontrol etmiştim. Bu yüzden Macaret'in bu gece çalıştığını biliyordum. Ayrıca Red Grove's emlak konutlarındaki cinayeti incelemek üzere birkaç polisle birlikte göreve erken çağrıldıklarını da biliyordum. Siyahi bir erkek eski bir apartmanın metal yangın merdiveninin altında kalarak vücudunu delip geçen demirlerle ölmüştü. Anonsu telsizden geçen kişinin dediğine göre manzara hiç de iç açıcı değildi. Olay yeri teknik ekibi Stan Miller'ı bedenine saplanan demirlerden kurtarmak için kaynak makinesi kullanmak zorunda kalmıştı. Sonra ceset üzerindeki demir şişlerle adli tıp uzmanının incelemesi için fazla kilolu hastaları taşımak için yeni alınan ekstra büyük ambulansla şehre taşınmıştı. Ellerimi iki yana indirip sıktığım yumruklarımı açtım. Biraz öne doğru çıkmak istesem de masam gitmeme engel oluyordu. Tek kişilik çağrı odasının pek kullanışlı olduğu söylenemezdi. 2 metre genişliğinde, 2 metre büyüklüğündeydi. Polis merkezinin engellilerin de kullanabildiği tuvaleti bile buradan büyüktü. Hemen yanımdaki Tulip bir anda neşelendi. Memur Macaret'e doğru koşup önünde durdu ve kafasını ona doğru uzattı. Macaret de ona doğru eğilip boynunu okşadı. Sonra eminim ki kendisini de en az benim kadar şaşırtan bir hamleyle yere çömelip Tulip'e sarıldı. Tulip de onun yüzünü yaladı. Macaret, en azından biriniz beni seviyor dedi. Floresan ışıkların altında yüzünün sert hatları daha da belirgindi. Bu ölüm mahallerinde çalışmanın bir bedeli olsa gerekti. Bu sabah uyandığında acaba Stan Miller'ın cesedi rüyasına girmiş olacak mıydı? Acaba benim de aynı kabusu görmüş oluşum onu şaşırtacak mıydı? Masamın hemen yanında durarak zor gece dedim. Memur Macaret, en azından başka olay yok dedi. Oldukça sessiz. Mantıklı. Çünkü her üniformalı Red Grove mahallinde görevde. Bu yüzden başka hiçbir haberin gelmemesi gayet normal. Red Grove nasıl? Bakışlarımı sanki öyle yapmak zorundaymışım gibi ekranıma çevirdim. Tom omuzlarını silkti. Olay yeri güvenlik çemberine alındı. Ceset poşetlenip etiketlendi. Komşular tedirgin ve korku içindeler. Her zamanki şeyler anlayacağın. Görgü tanığı var mı diye sordum olağan davranmaya çalışarak. Sadece 3 ya da 4 düzine kadar. Ciddi misin? Memur Macaret derin bir nefes vererek ayağa kalktı. Meraklı kalabalığın içinde o kadar farklı şeyler söyleyen o kadar çok insan var ki gerçekte ne olduğunu kimse bilmiyor. Tanıkların yarısı kurbanın karısına bağırırken hızını alamayıp merdivenlerden düştüğünü söylüyor. Kimileri ise tıpkı O.K. Corral'daki gibi bir silahlı çatışma çıktığını söylüyorlar. Dediklerine göre olayın içinde muhtemelen uyuşturucu kaçakçıları ya da Rus mafyası var. Rus mafyası mı? Bence yok öyle bir şey. Ama anlaşılan o ki birileri binayı ateş etmiş. Her yerde kurşun delikleri var. Hala adamın ailesinin nerede olduğunu araştırıyoruz. Karısı ve 2 çocuğu ortada yoklar. Komşulardan biri onları akşamın daha erken saatlerinde evden çıkarlarken gördüğünü söylüyor. Onların iyiliği için umarım bu doğrudur. Ah dedim. Tom topuklarının üzerinde yaylanırken çok kötü bir sahneydi dedi. Tanrım, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. 5 katlı bir yangın merdiveninin bir anda demir bir kazık yatağına dönüştüğünü düşünsene. Son lafıyla birlikte yüzümdeki bakışı görmüş olmalıydı ki hemen susup aceleyle affedersin dedi. Amacım seni, yani mesleki bir risk işte. Polisler kimi zaman diğer insanların zamanlarını sürekli cesetlerle geçirmediklerini unutabiliyorlar. Mırıldanarak sorun değil dedim. Böylesi şeyleri fazlasıyla duydum. Aynı şey değil. Duymak görmekten daha kolaydır. Öyle mi dersin? Yoksa o şekilde hayal gücüne daha mı çok iş düşer? Hele de benim hiçbir zaman hikayelerin sonunu öğrenemediğim düşünülürse. Bağırışmalar, çığlıklar, kriz. Sonra sıradaki bir diğer acil çağrı. Ah evet, buyurun. Memur Macaret sanki bir acil hat santral memurunun hayatını ilk kez düşünüyormuş gibi basulca başını evet anlamında salladı. Bir şeyleri temizlemedin mi bugün diye sordu. Cevabı bir an düşünmek zorunda kaldım. Henüz değil. Kimseyi dövdün mü? Henüz değil. Desene, Charlie'in Grant için sakin bir gün. Otomatik olarak Charlie'in Rosalind Carter Grant diyerek düzelttim. Ehliyetinde öyle yazmıyor ama. Yüzümü kaldırıp onu dikkatle süzdüm. Formda 2 tane ikinci isim yazmaya izin vermiyorlardı. Ben de o yüzden her ikisini de yazmamaya karar verdim. Bu arada neden 2 tane ikinci adım var ki? Bilmiyorum. Aile isimleri mi? Belki de. Anne ve babana hiç sormadın mı? Onları soru soracak kadar çok görmedim ki dedim sertçe. Bu kadarı onu kısa kesmeye zorlamış gibiydi. Başını sallayarak beni süzmeye devam etti. Adeta birbirimizle oyun oynuyorduk, hem de döne döne. Ama anlayamadığım bir şey vardı. Dans pistinde bir partner miydik, yoksa boks ringinde bir rakip mi? Seni Google'da arattım dedi bu kez. Ne buldun? Dünyada pek çok Charlie Ingrant var. Belki de bu yüzden 2 tane ikinci ismim vardır, diğerlerinden ayrılmak için. Senin 2 tane ikinci ismin yok. Evet var. Doğum belgende yok. Sen benim doğum belgeme mi baktın? Pekala, eğer Google cevap vermiyorsa bir erkek başka ne yapabilir ki? Daha fazla ne söylemem gerektiğini bilmiyordum. Ona bakarak gözlerimi kırpıştırdım. Aramızda oturan Tulip ise usulca inledi. Bu kez ne istiyorsun diye sordum. Bacaklarımın arkası hala masaya yaslıydı. Birden bu his canımı sıkmıştı. Kendimi bir adım öne atmaya zorladım. Kes artık geride durmayı, odanı sahiplen, durumun kontrolünü eline al. E-posta adresini dedi memur Macaret. E-posta adresim yok. Facebook sayfan, Twitter hesabın, MySpace de mi yok? Bilgisayarım yok benim. Akıllı telefonun, bilgisayarım da, akıllı telefonum da, iPad'im de, iPod'um da, e-okuyucum da, hatta DVD çalarım bile yok. Memur Macaret bir gözlemde bulunarak teknolojiden uzaksın demek dedi. Kanaatkarım diyelim. Eğer internete girmek istersem kütüphaneye gidiyorum. Oradayken iyi bir kitap alma şansım da oluyor hem. Tom aniden ayın 21'inde ne yapıyorsun diye sordu. Ne? Ayın 21'i diyorum. Cumartesi sabahı ne yapıyorsun? Neden? Ses tonum farkında olmadan birden yükselmişti. Ellerim her iki yanımda aniden birer yumruk olmuştu. Tom fark etti mi bilmiyordum ama Tulip bana doğru gelip çoktan bacağıma yaslanmıştı bile. Kahve içmeyi reddettin, yemeği geri çevirdin. Tek bir seçenek kaldı, o da brunch. Brunch mı? Ayın 21'inde cumartesi günü, öğleden sonra saat 1'de Lancome Otel'deki Cafe Fleury'de. Sınırsız çikolatalı açık büfe, şu ana kadarki en iyi teklifim, ne diyorsun? Ben ne diyeceğimi bilemiyordum. Neyse ki sonradan cevap vermeme gerek kalmadı zaten. Çünkü hemen yanımdaki monitörün ışığı yanmış, kulaklığım ötmeye başlamıştı. Kelimenin tam anlamıyla çalan zil sayesinde bu soruyu cevaplamaktan kurtulmuştum. Kulaklığımı kapıp anı alı monitörüne döndüm. Tom'un ardından benden sonsuza dek kaçamazsın diyerek söylendiğini duydum. Hızla arkama döndüysem de çoktan gitmişti. Giderken de ışığı kapatıp beni yeniden karanlığıma terk etmişti. 16. Bölüm. Saat sabah 5. Jess yatağından usulca kalktı. En sessiz adımlarıyla karanlık koridordan mutfak masasına doğru yürümeye başladı. Annesinin yatak odasının kapısı hala kapalıydı. Yine de ne olur ne olmaz diye durup dinledi. Kapının diğer tarafından hiç ses gelmiyordu. Annesi uyuyordu. İşte bu çok iyiydi. Jess hedefi olan külüstür bilgisayara doğru ağır adımlarla ilerlemeye devam etti. Bilgisayar adeta masanın üzerinden el işaretiyle Jess'i çağırıyordu. Bilgisayar sımsıkı kapatılmış ve üzerine de sayı vuruşçu ya da namı diğer zombi ayı oturtulmuştu. Jess'in annesi kuralları severdi. Onlardan biri de okul sabahlarında televizyon izlememek ya da bilgisayarı açmamaktı. Pazartesiden cumaya her ikisi de sabah saat 6:30'da kalkarlardı. Birlikte kahvaltı yaparlar, sonra Jess üstünü giyip dişini fırçalayıp saçını tararken annesi öğle yemeğini paket yapardı. Saat 7:20'de Jess apartmanın merdivenini koşarak inip 7:30 otobüsüne bindiği kaldırıma ulaşırdı. Her günkü rutin buydu. Jess okula gider, annesi işinin başına dönerdi. Pazartesiden cumaya Jess'in takip ettiği kurallara bağlı çizelge buydu. Bu annesini mutlu ediyordu. Jess de annesini mutlu görmeyi seviyordu. Çünkü o zaman daha çok gülümsüyor, saçlarını okşuyor, Jess'e Twinkies gibi aslında çok da onaylamadığı ödüller veriyordu. Annesi hep tüm dünyaya karşı sadece iki kişi karşı koyduklarını söylerdi. Her gece kanepeye kurulurlar, annesi ona tüylerini diken diken eden hikayeler okurken Jess başını sanki hala küçük bir çocukmuş gibi annesinin göğsüne yaslardı. Bu çok anlamlıydı. Çünkü tüm dünyaya karşı sadece iki kişiydiler, Jess ve Jennifer. Jess annesini çok seviyordu. Jess dün gece hiç uyuyamamıştı. Kasklı su aygırı ve birlikte AthleticAnimals.com'da geçirdikleri öğleden sonrayı hiç unutamıyordu. Jess bu oyun sitesini her zaman çok severdi. Vakit geçirmesine yardımcı oluyordu. Ama dün bambaşkaydı. Sadece eğlenceli bir şey yapmakla kalmamış, aynı zamanda eğlenceli biriyle de tanışmıştı. Jess'e inanan, onun her şeyi başarabileceğini gören gerçek bir arkadaş. Onu seven daha büyük bir arkadaş. Jess yeniden internete girmek için sabırsızlanıyordu. Her ne kadar bugün okul günü olsa da bunu yapmayı deli gibi istiyordu. Bunun için bir plan yapmıştı. İlk olarak saatinin alarmını annesinin uyanmasından bir saat önceye kurmuştu. Daha güneş bile doğmamıştı. Bu yüzden de sessizce yatağından çıkarken odası hala soğuk ve karanlıktı. Jess durup yumuşacık sabahlığına sarındı. Antreden sızan gece lambasının yumuşak ışığı onu karanlık odasından çıkmaya davet ediyor gibiydi. O da bu çağrıya uyup oturma odasına doğru ilerledi. Bilgisayarın önüne kadar giden yolda üzerindeki ayaklı pijamaları ayak seslerini bastırmaya yardımcı olmuştu. Jess alt dudağını ısırdı ve zombi vuruşçu ayıya bir göz attı ve içindeki dürtüye teslim oldu. Çabucak zombi ayının yanına oturdu, bilgisayarın kapağını kaldırıp aç düğmesine bastı ve hantal makinanın usulca hayata geçişini dinledi. Antika aletin yüklenmesi haydi uzun sürmüştü. Bu yüzden o açılırken Jess planın ikinci ayağını harekete geçirmek üzere ayaklandı. Kendine kahvaltı hazırlayacaktı. Sonra da öğle yemeğini paketleyecekti. En sonunda da okul çantasını düzenleyecekti. Bu sayede annesi kalkıp da onu bilgisayarın başında gördüğünde o kadar da kızmayacaktı. Ne de olsa kahvaltısını yapmış olacaktı, öyle değil mi? Okula gitmeye de hazırdı. Hatta annesine öğle yemeği için beslenmesini hazırlamasında bile yardım etmişti, değil mi? Bazen kurallar birazcık esnetilebilirdi, öyle değil mi? Bu sadece otoriter anne yönetimi sorunuydu. Jess parmaklarının ucuna küçük mutfağa yürüdü. Buzdolabının kapağını açıp ışığının yardımıyla tezgaha tırmandı ve bir kase indirdi. Sonra kasenin içine biraz Cheerios gevrek ve süt döktü. Kahvaltısını etmesi yaklaşık 5 dakika sürmüştü. Bu sırada gidip bilgisayarı kontrol etmemek için kendini zor tutuyordu. Çünkü mutfak masası annesinin yatak odasının hemen bitişiğindeydi ve mutfaktaki bu gürültüler her an annesini uyandırabilirdi. Bu durumda onu mutfaktaki sabah işleriyle uğraşırken görmesi daha iyi olurdu. Sıradaki adım öğle yemeğiydi. Jess tam bir sucuk adamıydı. Sucuğu özellikle mayonez ve de Kraft Amerikan peyniriyle severdi. Jess aslında beyaz ekmek severdi ama annesi hep tahıl ekmeği alırdı. Jess'e hep beyaz ekmek yemek bir parça şeker yemekten farksız derdi. Jess belki de bu yüzden beyaz ekmeği bu kadar çok seviyordu. Jess iki dilim buğday ekmeği çıkardı. Mayonez şişesini sıkabilmek için hayli uğraştı. Bunun için iki elini de kullanmak zorunda kalmıştı. İlk başta şişeden hiçbir şey akmazken sonra bir anda şişenin yarısı adeta patlayarak ekmeğin üzerine kocaman beyaz bir yığıntı oluşturdu. Jess elindeki bıçakla bu görüntüyü elinden geldiğince düzeltmeye çalıştı. Ama en sonunda peyniri ve sucuğu ekleyip ekmekleri üst üste kapattığında mayonez ekmeğin her köşesinden akarak ortalığa bulaşmıştı. Islak darmadağın bir sandviç. Bu sabahki Atlet Animals'ın ödenmesi gereken bedeli bu olsa gerekti. Jess bu vıcık vıcık muhteviyatı sandviç poşetinin içine tıkıştırıp poşeti de beslenme çantasına koyarken kendini çok akıllı hissediyordu. Çantasının içine bir tane de elma ve atıştırmalık boy çubuk kraker atmıştı. Sütü okulda vereceklerdi. Transformers beslenme çantasının ağzını kapatıp onu da sırt çantasının içine yerleştirdi. Sonra topuklarının üzerinde gerisin geriye döndü. Kendini harika hissediyordu. Başarmıştı. Hem kahvaltı hem de öğle yemeği saat 6'dan önce hallolmuştu. Üstelik çok da zor olmamıştı. Ta ki ellerine baktığında her yerin mayonez olduğunu görünceye dek böyle düşünüyordu. Mutfak tezgahı da mayonez lekeleri, tahıl gevreği parçacıkları ve ekmek kırıntılarıyla doluydu. Bir an önce ortalığı temizlese iyi olurdu, yoksa annesi kıyameti koparabilirdi. Yeniden tezgahın üzerine çıktı. Musluğu ip gibi açıp eline süngeri aldı ve elinden geldiğince mayonez lekelerini silmeye, ekmek kırıntılarını toparlamaya başladı. Sonra bir kez daha ortalığı durulayıp usulca aşağı atladı ve derin bir nefes aldı. En sonunda da buzdolabını kapatıp daracık mutfaktan dışarı çıktı. Belki elleri hala biraz yağlıydı ama çok kötü değil diye düşündü. Temizlenmiş sayılırdı. Bilgisayar açıktı, yüklenme işlemi tamamlanmıştı, onu bekliyordu. Jess hemen başına koştu. Kalbinin daha şimdiden beklentiyle delicesine çarptığını hissedebiliyordu. Son saniyede kulaklarını son bir kez daha annesinin odasından gelebilecek herhangi bir sese dikti, çıt yoktu. Jess ekrana www.atletanimals.com yazıp giriş tuşuna bastı. Mesajı vardı. İşin ilginç yanı bu kez kasklı su aygırından değildi. Jess hala başka bir oyuncuya nasıl mesaj gönderildiğini anlamaya çalışıyordu. Anladığı kadarıyla eğer oyuncu oyun esnasında biriyle konuşmak isterse belirli kurallar vardı. Sadece hadi takım hadi listesindeki hazır ifadelerden istediğini seçebilirdi ve yazdıkları ekranda sadece başının üzerindeki kutucukta görünürdü. Ama e-posta göndermek, işte bu hedefi tam 12'den vurmaktı. Kasklı su aygırı Jess'e ne istiyorsa hatta gerçek bir mektup yazabiliyordu. Tıpkı birbirleriyle konuşan iki yetişkin gibi. Ama gelen bu son mesajı kasklı su aygırından değildi. Bu sabah onu bulan başka biriydi. Pembe Kaniş. Jess merakla mektubu açtı. Güzel oyundu. Gerçekten de gün geçtikçe daha iyi oluyorsun. Özellikle de beyzbolda. Bu benim en sevdiğim oyun. Senin de öyle mi? Ben her gün oynuyorum. Okuldan sonra Boston Halk Kütüphanesi'ndeki bilgisayarları kullanıyorum bunun için. Anladığım kadarıyla sen de bir Red Sox hayranısın. Bu senin de Boston'da yaşadığın anlamına mı geliyor? Ara sıra bana uğramalısın, birlikte oyun oynayabiliriz. Sana kavisli vuruşu nasıl yapacağını öğretebilirim. Çok zor bir şey değil. Eğer takılmak istersen kütüphaneye gel. Beni bulman çok kolay. Biliyorsun, Pembe Kaniş. Her neyse, yeniden görüşürüz. Pembe Kaniş. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 217.